Ayrım 68.
Ancak bu ticaretin büyük bir bölümü Avrupa içinde gerçekleşiyordu ve 1983'e gelindiğinde dünyadaki en geniş uluslararası döviz ve altın rezervleri AET'nin elindeydi. Otomobil imalatı %34, hem Japonya'nın %24 hem de Birleşik Devletler'in imalatından %23 daha fazlaydı. Çimento'da herkesin önünde, ham çelik üretiminde ise yalnızca SSCB'nin gerisindeydi. 1983'te Birleşik Devletleri'ninkini önemli ölçüde geçen ve Rusya'nınkine aşağı yukarı tam eşit olan toplam nüfusu ile, her ikisi de 272 milyondu, 10 üyeli AET, Sovyetler ya da tüm Comecon blokununkini adam akıllı aşan bir GSMH'ye ve dünya imalat sanayi üretimi payına sahipti. Avrupa topluluğu politik ve askeri açıdan henüz olgunluğa ulaşmamış durumda ama artık global ekonomik dengeler içinde 1956'da olduğundan çok daha güçlü bir varlığa sahip bulunuyordu. 1950'lerden 1980'lere geçmekte olan SSCB için ise hemen hemen bunun tam tersini söylemek mümkündü. Yukarıda da anlatıldığı gibi bu 10 yıllar içinde Sovyetler Birliği güçlü bir ordu beslemekle kalmadı. Birleşik Devletler'le nükleer eşitlik de sağladı. Bir açık deniz donanması oluşturdu ve dünyanın çeşitli yerlerindeki nüfuzunu genişletti. Ancak Amerikalılarla global sahne üzerinde eşitlik kazanmak üzere sürdürülen bu ısrarcı atılıma yaraşır benzer başarılar ekonomik düzeyde gerçekleştirilememiştir. Ne gariptir ki Marx'ın üretim altyapısının olayları belirlemedeki önemini nasıl vurguladığı düşünülürse, dünyanın ilk komünist devleti olma iddiasında bulunan bu ülke, zaman geçtikçe çoğalan ekonomik zorluklar çekiyor görünmekteydi. Bunu söylemek, SSCB'de ve Sovyet egemenliği altındaki blokun tümünde, Stalin'in son yıllarından bu yana gerçekleştirilen hayli çarpıcı ekonomik ilerlemeyi inkar demek değildir. Söz konusu bölge pek çok yönden, bu birkaç on yıl içinde Batı Avrupa'dan daha da çok değişime uğradı. Ancak bunun başlıca sebebi, bölgenin işin başında çok daha yoksul ve az gelişmiş durumda bulunması olabilir. Ne olursa olsun kaba istatistiksel ölçülere vurulduğunda elde edilenler göz alıcıydı. Rusya'nın çelik verimi 1945'te yalnızca 12.3 milyon tonken 1960'da 65.3 milyon tona, 1980'de de 148 milyon tona fırladı. Bu da SSCB'yi dünyanın en büyük çelik üreticisi durumuna getiriyordu. Elektrik verimi de aynı dönemlerde 43.2 milyon kilowatt saatten 292 milyona ve 1.294 milyara çıktı. Otomobil üretimi 74 bin birimden 524 bin ve 2.2 milyon birime sıçradı. Ürünlerde meydana gelen artışlarla ilgili liste neredeyse hiç durmadan uzatılabilir. 1950'lerde ortalama yılda %10'un üzerinde bir büyüme gösteren genel sanayi verimi 1953'te farazi olarak 100 iken 1964'te 421'e çıktı. Bu da olağanüstü bir başarıydı. Rus yeteneğinin açık belirtileri olan Sputnik, uzay araştırmaları ve geliştirilen askeri araçlar da öyle. Khrushchev'in politik hayatı sona erdiğinde ülke Stalin dönemine göre çok daha zengin ve çok daha geniş tabanlı bir ekonomiye sahipti ve alt anlamdaki bu kazanç kesintisiz olarak artmaktadır. Ancak bu başarıları gölgelemeye başlayan ciddi nitelikli iki unsur görülüyordu. Bunlardan ilki, büyüme oranında görülen sürekli uzun vadeli gerilemeydi. Sanayi verimi 1959'dan başlayarak iki basamaklı artış rakamlarından gittikçe daha düşük rakamlara iniyordu. Öyle ki 1970'li yılların sonlarında yılda %3 ila 4'e düşmüştü ve hala düşmekteydi. Geriye dönülüp bakıldığı zaman bu oldukça doğal bir gelişme olarak görülmektedir. Çünkü şu nokta artık açığa çıkmıştır ki, baştaki dikkat çekici yıllık artışlar, esas olarak çok büyük miktarlarda emek ve sermayenin işin içine girmesindendi. Mevcut emek arzı tümüyle kullanılmaya başlanınca ve silahlı kuvvetler ve tarımın talepleriyle rekabet etmeye başlayınca, büyüme hızının azalmaması mümkün değildi. Sermaye yatırımlarına gelince bunlar ağırlıklı olarak geniş çaplı sanayiye ve savunma ile ilgili üretime yönelmişti. Bu da gene niteliksel büyümeden çok niceliksel büyümeye ağırlık veriyor ve ekonomideki başka pek çok sektörü sermaye yönünden yetersiz bırakıyordu. Ortalama Rus yurttaşının yaşam düzeyi Kruşçev ve ondan sonra gelenler tarafından iyileştirilmişti. Ama doğal kaynakları ağır sanayi ve ordu için saklamak üzere kişisel tüketimin düşük tutulduğu bir ekonomide tüketici talebi büyüme için batıdaki gibi itici bir güç olamıyordu. Belki de her şeyden önemlisi Sovyet tarımını etkileyen sürekli yapısal zayıflıkların ve iklimden kaynaklanan zayıflıkların devam etmesiydi. Tarımdaki net verim 1950'lerde yılda %4.8 oranında büyürken 1960'larda ancak %3, 1970'lerde de %1.8 oranında büyüdü. Durumdan kaygı duyan Sovyet planlamacıların ve bakanların bu alana gösterdikleri ilgiye ve akıttıkları onca sermayeye rağmen SSCB'deki tarım sektörünün büyüklüğü ve 1950'den sonraki 3-10 yılda nüfusun 84 milyon arttığı düşünülürse, kişi başına milli hasıladaki genel artışlar sanayi verimindeki oranlardan önemli ölçüde düşüktü. Sanayi verimi oranları da kendi içlerinde biraz zorlama başarılardı. İkinci ciddi kusur tahmin edilebileceği gibi Sovyetler Birliği'nin nispi ekonomik konumu açısındandı. 1950'li yıllarda ve 1960'ların başlarında ülkenin hem dünya imalat verimi hem de dünya ticareti içindeki payı artarken Kruşçev'in Marksçı üretim biçiminin daha üstün olduğu ve bunun bir gün kapitalizmi gömeceği yolundaki iddiası bir ölçüde inandırıcılık taşır görünüyordu. Ancak o zamandan bugüne görülen gelişme Kremlin açısından daha kaygı verici hale gelmiştir. Sanayi alanında yarı dev olan Batı Almanya öncülüğündeki Avrupa Ekonomik Topluluğu, SSCB'den çok daha zengin ve daha verimli durumdadır. Küçük ada devleti Japonya öyle hızlı olarak gelişti ki Rusya'nın toplam GSMH'sini geçmesi yalnızca zamana kalmış bir konuydu. Kendisi de sanayide nispi bir gerileme geçirmesine rağmen Birleşik Devletler toplam verim ve zenginlik açısından önde olmayı sürdürdü. Ortalama Rus yurttaşının ve Doğu Avrupalı yoldaşlarının yaşam düzeyi Batı Avrupa'nınkiyle arasında olan farkı kapatamadı ve Marksçı ekonomilerin halkları Batı Avrupa'daki yaşam düzeyine bir ölçüde imrenerek baktılar. Bilgisayarlar, robotlar, telekomünikasyon alanındaki daha yeni teknolojiler, SSCB ve uydularının rekabet açısından zayıf durumda olduklarını ortaya çıkardı. Tarım ise verim yönünden her zamanki gibi yetersiz kaldı. 1980 yılında Amerikalı tarım işçisi 65 kişiyi beslemeye yetecek kadar yiyecek üretirken, aynı işi yapan Rus ancak 8 kişiye yetecek kadarını üretiyordu. Bu da Sovyetleri rahatsız eden bir biçimde giderek daha çok yiyecek maddesi ithali gereğini doğurdu. Rusya'nın kendi ekonomik zorluklarının çoğu uydularında da benzer biçimlerde ortaya çıktı. Onlar da 1950'li yıllarında ve 1960'lı yılların başlarında yüksek büyüme oranları elde ettiler. Ancak gene Batı'nınkine kıyasla düşük düzeylerden başladılar ve aynı şekilde merkezi planlamaya, ağır sanayiye ve tarımın kolektifleştirilmesine ağırlık veren öncelikleri izlediler. Doğu Avrupa devletlerinde zenginlik ve büyüme yönünde de önemli değişiklikler oldu. Hala da olmaktadır. Ama genel eğilim başta genişleme, sonra da yavaşlama olarak görüldü. Bu da Marksçı planlamacıları zor seçimlerle karşı karşıya bıraktı. Rusya'da bir miktar tarım arazisi daha işlenir hale getirilebilmiş, ancak kuzeyde kış çevre koşullarının, güneyde de çöllerin getirdiği kısıtlamalar bu yöndeki imkanları sınırlamıştır. Ve Kruşçev'in el değmemiş toprakları güvenle kullanımının bunları nasıl kısa zamanda toz fırtınalarının koptuğu çöllere çevirdiğini de pek çoklarına hatırlatmıştır. Bunun gibi ham maddelerin daha yoğun kullanımı, söz gelimi petrol kaynaklarının ele alınışındaki mevcut yetersizlikleri arttırma tehlikesini getirirken, madenciliğin don altındaki bölgeye yayılmasıyla maden çıkarma giderleri hızla yükseldi. Sanayi ve teknolojiye daha çok sermaye akıtılabilirdi ama bu ancak kaynakları ya savunmadan, savunma ise liderler ne kadar değişirse değişsin, SSCB'nin bir numaralı önceliği olarak kalmıştır ya da tüketici mallarından bu alanlara aktararak olabilirdi. Tüketici mallarının fazla önemsenmeyişinin de iletişimde meydana gelen gelişmelerin Batı'nın nispi zenginliğini daha da gözler önüne serdiği bir zamanda, özellikle de Doğu Avrupa'da büyük bir hoşnutsuzlukla karşılandığı görüldü. Son olarak da Rusya ve yandaşı komünist rejimler bir dizi reform düşünebilirdi. ve bunlar yalnızca alışılmış, yozlaşmaya son verici ve bürokrasiyi silkeleyici çeşitten reformlar değil, sistemin kendisiyle ilgili, kişilerin özendirilmesini sağlayan, daha gerçekçi bir fiyat mekanizması getiren, özel tarımın genişlemesine izin veren, açık tartışmayı ve yeni teknolojilerin kullanımında girişimciliği teşvik eden ve benzeri türden reformlar olabilirdi. Bir başka deyişle, Macarların 1970'lerde ustaca yaptıkları gibi yavaş yavaş sokulan kapitalizme yönelebilirdi. Çeklerin 1968'deki deneyimlerinin gösterdiği gibi bu stratejinin güçlüğü şuydu ki, liberalleştirme önlemleri Dirigiste komünist rejimin kendisini kuşkuya düşürüyordu. Bu yüzden de ihtiyatlı Brejnev dönemi boyunca parti ideologları ve askeri yetkililerce olumsuz karşılandı. O halde nispi gerilemenin tersine çevrilmesi dikkatle gerçekleştirilmeliydi. Bu da çarpıcı bir başarı beklemeyi imkansız hale getiriyordu. Kremlin'deki karar mercileri içinde belki de tek teselli, baş rakipleri Birleşik Devletleri'nde 1960'lı yıllardan başlayarak ekonomik güçlüklerle karşı karşıya kalmış görünmesi ve dünyadaki refah, üretim ve ticaret içinde 1945 yılında sahip olduğu nispi payı hızla kaybediyor olmasıydı. Ancak 1945 yılından söz etmek, Amerika'nın nispi gerilemesini anlamak için kuşkusuz en önemli noktadır. Yukarıda da öne sürüldüğü gibi, Birleşik Devletler'in tarihin bu noktasında sahip olduğu elverişli ekonomik konum, hem daha önce görülmedik bir şeydi, hem de yapay bir durumdu. Dünyanın doruğuna çıkışı, kısmen kendi verimliliğinde meydana gelen ani yükselmeden olmuştu. Ama öbür ulusların geçici zayıflığı da bunun bir sebebiydi. Bu durum Avrupa'nın ve Japonya'nın savaş öncesi verim düzeylerini yeniden sağlamalarıyla Birleşik Devletler aleyhine değişecekti. Dünya imalat sanayi üretimindeki genel büyüme yüzünden bu üretim 1953-1973 arasında 3 kat artmıştı. Durum daha da değişecekti. Çünkü dünyanın her yanında yeni fabrikalar ve sanayi demirbaşı ortaya çıkarken Birleşik Devletler'in 1945'te dünya imalatı içinde sahip olduğu yarı payı koruması tasavvur edilemezdi. Bayroh Amerika'nın yüzdesinin 1953'te %44.7'ye, 1980'de de %31.5'e düştüğünü hesaplamaktadır. Bu oran hala düşmeye devam ediyordu. Hemen hemen aynı sebeple CIA'in ekonomik göstergeleri de Birleşik Devletler'in dünya GSMH'si içindeki payının 1960'da %25.9 iken 1980'de %21.5'e düştüğüne işaret ediyordu. Ancak doların para piyasalarındaki kısa ömürlü yükselişi sonraki 5 yıl içinde bu payı arttıracaktı. Olan şey Amerikalıların Batı dünyasında genellikle gerilemekte olan sanayiler dışında önemli ölçüde daha azını üretmeleri değil, öbürlerinin çok daha fazlasını üretmeleriydi. Otomobil üretimi bu oluşumu yaratan iki eğilimi belki de en kolay yoldan gösterecek bir örnektir. Birleşik Devletler 1960'da 6.65 milyon otomobil yapmıştır ki bu 12.8 milyonluk dünya veriminin %52'si gibi çok büyük bir orandı. 1980'e gelindiğinde Birleşik Devletler dünya veriminin ancak %23'üne sahipti. Ama bu üretim 30 milyon birim tutarında olduğundan Amerika'nın salt üretimi 6.9 milyon birime yükselmişti. Ancak bu yarı avutucu düşünceye rağmen İngilizlerin 70 yıl önce dünya verimi paylaşmaları aşınmaya uğradığında kendilerini yarı avutmak için kullandıkları görüşe benziyordu bu. Söz konusu gelişmenin kaygı verici bir yönü vardı. Asıl olan konu Amerika nispi olarak gerilemek zorunda mıydı değil, bu kadar hızla mı gerilemek zorundaydı konusudur. Çünkü gerçek olan şuydu ki Pax Americana'nın en güçlü olduğu dönemde bile ülkenin rekabet gücü rahatsız edecek kadar düşmüş olan kişi başına ortalama yıllık büyüme oranı yüzünden aşınmaya başlamıştı. Özellikle de daha önceki 10 yıllarla karşılaştırılırsa. Bakınız tablo 42. Tablo 42, kişi başına yıllık ortalama verim büyümesi oranları 1948-1962. Birleşik Devletler 1913-50, 1.7, 1948-62, 1.6. BK 1913-50, 1.3, 1948-62, 2.4. Belçika 1913-50, 0.7 1948-62 2.2 Fransa 1913-50 0.7 1948-62 3.4 Almanya FAC 1913-50 0.4 1948-62 6.8 İtalya 1913-50 0.6 1948-62 5.6 Bunun gene tarihsel açıdan doğal bir gelişme olduğunu ileri sürmek mümkündür. Michael Balfour'un işaret ettiği gibi, Birleşik Devletler 1950'den önce 10 yıllar boyunca verimini başka herkesten daha hızlı arttırmıştı. Çünkü standardizasyon ve toplu üretim yöntemlerinde başlıca yenilikçi ülke oydu. Bunun bir sonucu olarak da insan ihtiyaçlarını tatmin konusunda öbür ülkelerin hepsinden ileri gitmiş durumda olup, daha o zamandan saatte kişi başına verim açısından ölçüldüğünde yüksek bir yeterlik düzeyinde işliyordu ve böylece verimi daha iyi yöntemler ya da daha iyi makineler kullanarak arttırmanın bilinen imkanları dünyanın geri kalan bölümüyle kıyaslandığında daha azdı. Ancak bu kesinlikle doğru olduğu halde, Birleşik Devletler'in ekonomisinde oluşan bir takım başka uzun süreli eğilimler de ülkenin lehine olmuyordu. Mali politikalar ve vergi politikaları aşırı tüketime yol açıyor ama kişisel tasarruf oranı düşük kalıyordu. Askeri amaçlar dışındaki araştırma ve geliştirme yatırımları öbür ülkelere kıyasla yavaş yavaş azalıyordu. Savunma harcamaları da milli hasılanın bir oranı olarak Batı bloku ülkelerinin hepsinde olduğundan daha büyüktü. Ayrıca Amerika nüfusunun giderek artan bir bölümü sanayiden hizmet kesimine, yani verimliliği düşük olan alanlara kayıyordu. Bu gelişmelerin çoğu 1950'li ve 1960'lı yıllarda Amerikan yüksek teknolojisinde, özellikle de havada meydana gelen göz kamaştırıcı gelişmeler, gösterişli arabalar ve renkli televizyonlara olan talebi kışkırtan büyük zenginlik ve Birleşik Devletler'den dünyanın daha yoksul bölgelerine dış yardım, askeri harcama ya da bankaların ve şirketlerin yatırımları yoluyla gözle görülür dolar akışı sayesinde gizli kaldı. Bu bakımdan 1960'lı yılların ortalarında Zerwan Schreiber'in Le Défi Américain, Amerika'nın meydan okuyuşu, çevirenin notu diye adlandırdığı durum karşısında yaygın olarak duyulan korkuyu hatırlamak aydınlatıcı olmaktadır. BD yatırımlarının dışa doğru çok büyük bir dalga halinde Avrupa'ya ve daha geniş çerçevede düşünülürse her yere taşarak buraları ekonomik uydulara dönüştürmesi, Exxon ve General Motors gibi çok uluslu dev şirketlere saygı ve korku ya da nefretle bakılması ve bu eğilimlere bağlantılı olarak Amerikan iş yönetimi okullarınca yayılan incelikli yönetim tekniklerinin gördüğü saygı. Belli bir ekonomik perspektiften bakınca Birleşik Devletler yatırımlarının ve üretimin bu yolla transferi gerçekten de bir ekonomik güç ve yenilik göstergesiydi. Böylece daha düşük emek maliyetlerinden yararlanıyor ve deniz aşırı pazarlara daha çok girme imkanı sağlıyordu. Ancak bu sermaye akışı zamanla öylesine güçlendi ki, Amerikalıların mamul maddeler, yiyecek maddeleri ve görünmez hizmetler ihracatından kazandıkları fazlalara ağır basmaya başladı. Artan bu ödemeler açığı 1950'li yılların sonunda bir miktar altının Birleşik Devletler dışına çıkmasına yol açtığı halde, çoğu yabancı hükümetler altınla ödeme talebinde bulunmak yerine ellerinde daha çok dolar tutmaktan memnundular. Dolar o sıralarda önde gelen rezerv para birimiydi. Ancak 1960'lı yıllar ilerledikçe bu rahatlık ortamı uçup gitti. Hem Kennedy hem daha da büyük oranda Johnson yönetimi deniz aşırı yerlerdeki askeri harcamaları arttırma isteğindeydiler ve bu yalnız Vietnam için değildi. Oysa Vietnam'daki çatışma ülke dışına olan dolar akışını bir sele döndürmüştü. Hem Kennedy hem daha da büyük oranda Johnson ülke içi harcamalarda da artış yapmaya kararlıydılar. Bu daha 1960 öncesinde seçilebilen bir eğilimdi. Sonuç her yıl görülen federal hükümet açıkları, tırmanan fiyat artışları ve Amerika'nın giderek sanayi rekabeti yönünden zayıflaması oldu. Bu ise daha büyük ödemeler dengesi açıklarına, BD firmalarının dış yatırımlarının Johnson yönetimince dizginlenmesine, sonra da Johnson'ın yeni bir araç olan Euro-Dolar'a yönelmesine yol açtı. Aynı dönemde BD'nin Comecon dışındaki dünya altın rezervi içindeki payı hiç durmadan düşerek %63'ten 1950, ola ola %27'ye 1973 indi. Tüm uluslararası ödemeler ve para akışı sisteminin birbirleriyle etkileşim içinde bulunan bu sorunlar altında eğilip bükülmesi ve De Gaulle'ün Amerika'nın enflasyon ihracatı diye gördüğü oluşuma yönelttiği öfkeli karşı saldırılarla daha da zayıflaması yüzünden Nixon yönetimi doların özel piyasalarda altınla bağlantısına son vermek, sonra da doları başka paralar karşısında dalgalanmaya bırakmak dışında pek bir seçim yolunun kalmadığını gördü. Büyük ölçüde Birleşik Devletler'in mali yönden çok üstün olduğu dönemlerin bir ürünü olan Bretton Woods sistemi temel direği artık yükü taşıyamaz hale gelince çöktü. Doların 1970'li yıllarda serbestçe dalgalanırken olan iniş ve çıkışlarının ayrıntıları burada anlatılacak bir şey değildir. Birbiri ardınca gelen yönetimlerin hep fazla politik sıkıntı yaratmadan enflasyonu dizginlemek ve büyümeye hız kazandırmak için harcadıkları çabaların izlediği zikzaklı çizgide. Birleşik Devletler'de ortalamanın üzerinde olan enflasyon, 1970'li yıllarda genellikle doların Alman ve Japon paraları karşısında zayıflamasına sebep oldu. OPEC kaynaklarına daha çok bağımlı olan ülkelere söz gelimi Japonya, Fransa, zarar veren petrol şokları, dünyanın çeşitli yerlerindeki politik çalkantılar ve Amerika'nın uyguladığı yüksek faiz oranları 1980'li yılların başında olduğu gibi doları yukarı çekme eğilimi gösterdi. Ancak bu çalkantılar önemli olsalar ve global nitelikli ekonomik güvensizlikleri arttırma eğilimi gösteren de bunlar bizim amacımız açısından daha uzun vadeli ve durmak bilmeyen bir takım eğilimler yanında belki daha az önem taşımaktadırlar. Verimlilik artışlarında düşme oldu. Verimlilik özel sektörde %2.4'ten 1965-1972 %1.6'ya 1972-1977 ve %0.2'ye 1977-1982 indi. Federal açıklar arttı ve bunlar ekonomiye Keynesçi anlamda bir destek veriyor gibi görünseler de bu destek Amerika'daki faiz oranlarının daha yüksek oluşu yüzünden ülkeye çok fazla miktarlarda nakit paranın çekilmesi, bu yüzden doların fiyatının yapay olarak yükselmesi ve ülkenin net borç verici ülke durumundan net borç alıcı ülke haline gelmesi pahasına oldu. Amerikalı imalatçılar için ithal otomobiller, elektrikli aletler, mutfak eşyaları ve başka mamullerle rekabet etmek giderek daha zorlaştı. Şaşırtıcı olmayan bir gelişmede bir zamanlar dünyadaki en yüksek GSMH olan Amerika GSMH'sinin listede aşağılara doğru inmeye başlamasıydı.